imanın fazileti bahsindeyiz. Burada çok güzel şeyler söylüyor Gazali, her yerde olduğu gibi. Hemen girelim efendim konuya. Önce bir ayet-i kerime, Cuma suresinden 9. ayet-i kerimeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde Cuma namazının geçtiği yer burasıdır. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun. Fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'i, alışverişi bırakın diyor. Şunu söyleyeyim, en azından bunu bilin arkadaşlar, ama kafanıza takılırsa özel olarak daha detaylı araştırabilirsiniz. Cuma saatinde alışverişin haram olması sadece Cuma'nın o farz olan kısmına tekabül eder. Yani iki rekat farzı ve hutbesi sırasında. Yani bu da ne kadardır? İşte bir 10-15 dakika belki, bilmiyorum ya. 15-20 dakika maksimum. Yani bir saat boyunca veya iki saat boyunca değildir. Yani o farzın eda edileceği sırada alışveriş yapamazsınız. Kendisine cuma farz olan biriyle yapamazsınız. Ama mesela bir kadından alışveriş yapabilirsiniz veya bir gayrimüslimden alışveriş yapabilirsiniz. Yani kendisine cuma farz olmayanlar aralarında alışveriş yapabilirler. Bir sakat, bir özürlü birisinden bir alışveriş yapabilirsiniz gibi. Ama o saate denk getirmemeye çalışmak lazım. Hatta bu bölümün sonunda göreceğiz inşallah. Bölümün sonunda diyor ki bu günü mümkün mertebe uhrevi işlere tahsis edin. Öyle çok dünya işleri yapmayın cuma gününde diyor. Onu da göreceğiz. Neden? İşte onu da anlatacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da sünen sahiplerinin kitaplarında, kaynaklarında geçmiş. Özürsüz olarak cuma namazını 3 defa peş peşe kılmayanın kalbinin üstüne Allah mühür basar diyor. Hani bunu böyle imansızdır, işte imanı gider falan diye yorumluyorlar. Öyle, mümkün olduğu kadar öyle yorumlamayın arkadaşlar. Bu itikadi konularda hüküm vermekten sizi bilhassa sakındırırım yani. Çünkü birinin kafir olduğunu söylemek, dinden çıktığını söylemek o kadar ağır bir sorumluluktur ki, aynen bedduada olduğu gibi küfür isnadı, isnat ettiğiniz kişiye gider. Eğer o kişi kafir değilse döner sahibine gelir. Yani sizin inancınızı bile zedeleyebilir, bir mümine mümin değildir demek. Biz bu konuda hep tavsiye ediyorum. Ahmet Saim Kılavuz'un İman Küfür Sınırı diye bir kitabı var. Doktora tezi, ciddi bir kitaptır. İşte Ehl-i Sünnet bu konuda ne diyor, Mutezile ne diyor, işte diğer mezhepler nasıl yaklaşıyor bu konuya. Hepsini sayıyor, zikrediyor ve orada geçen bir ölçü var. O ölçüyü ben geçen sene bir meseleye karıştım bir şekilde efendim ve orada söylediğim bir sözü teyit etmek üzere tekrar araştırdım bu konuyu. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan hocalarımızı arayıp sordum vesaire. Arkadaşlar, bizim kuralımız şudur Ehl-i Sünnet olarak. Bir insanda imana dair 100 tane alamet varsa, bu alametlerden bir tanesi imana delalet ediyor, o insanın mümin olduğunu gösteriyor. Geri kalan 99 tanesi kafir olduğunu gösteriyorsa, yani küfür alameti ise görünen halleri. Fakat bir tane mümin alameti varsa biz onun mümin olduğuna hükmederiz. Ne zaman? Kendisi açık, kesin, başka türlü yorumlanamaz bir şekilde ben Müslüman değilim demedikçe. Yani işte şöyle yaptı, dinden çıktı, böyle yaptı, kafir oldu ama kendisi ben kafirim demiyor. Bir de işte cenazeye katılmış, namaz kılmış. İşte şurada da biz Müslümanlar elhamdülillah işte şöyleyiz falan demiş. Yani mümin olduğuna dair alametler var. Bir de çok sevdiğim bir yaklaşım var, bizim geçmişimizin, büyüklerimizin yaklaşımı. O da şu arkadaşlar, bir tanıdığınızda iman alameti göremiyorsanız iman alameti ihdas etmeye çalışırlarmış. Yani ne yapıyor mesela? Israrla komşusunu cuma namazına veya bayram namazına davet ediyor. Israrla. Niye? İstiyor ki yani ben onu bir kere olsun camide görebileyim. Bir kere olsun onun namaz kıldığını göreyim, böylece onun mümin olduğuna hükmetmek için elimde bir şey olsun, bir gerekçe olsun. Yarın bir gün cenazesi olur, bir şey olur, ben katılmak durumunda kalırım. Mümindi bu adam, namaz kılarken gördüm diyebileyim diye. Bugünkü bazı yaklaşımlar ise, sizi tenzih ederim arkadaşlar, küfür alameti ihdas etmek üzere. Yani küfür araştırıyor. Böyle yaptı, dinden çıktı. Şöyle dedi, burada bunu demek istedi, onu demek isteyen de şunu demek istediği için dinden çıkar şeklinde. Allah korusun. Yani özürsüz cuma namazını 3 defa peş peşe kılmayanın kalbinin üstüne Allah mühür basar. Yani çok tehlikeli bir durumdadır. Çok tehlikeli bir durumdadır diye düşünüyoruz bunu. Bir başka rivayette Allah Resulü şu ifadeyi kullanmıştır. Özürsüz olarak cumayı 3 defa kılmayan İslam'ı arkasına atmış olur. Bak, dinden çıkmış olur demiyor hiçbirinde. Veya işte kafir olur demiyor. Başka ağır ifadeler ama yani ne kadar sınıra yaklaştığını, ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini söylüyor. Ve burada acizane kanaatim, yani ben muhaddis değilim, haddimi aşmayayım, bu cümleyi de söyleyip geçeyim. Acizane kanaatim, burada vurgulanmak istenen kişinin dinden çıkması değil, cumanın kıymeti, cuma namazının kıymeti vurgulanmak istiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve her birinde de özürsüz yere ifadesinin de altını çizelim. Özürsüz yere üst üste 3 defa, hayatında 3 defa değil, özürsüz yere üst üste, yani hayat gayet normal, her şey sıradan efendim, ve özürsüz yere 3 kere üst üste cumaya gitmiyor. Bu insan artık hani İslam dairesinin en dışına kadar gelmiş demektir yani. Öyle anlıyoruz hadis-i şeriflerden. Yani şunu anlıyoruz. Cuma namazı terk edilecek en son şeylerden yani. Onu da terk ettiği zaman bir insan artık pamuk ipliğiyle bağlı yani. Her an öbür tarafa savrulabilir. Öyle bir uç nokta. Öyle anlıyoruz. Efendim, bir de burada psikolojik olarak dikkatimi çeken bir şey daha var. Bunun en baştan söylenmesi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bunu öğretiyor. Bakın, üst üste 3 defa özürsüz olarak cumaya gitmezseniz durumunuz çok tehlikeye girer. Yani bilgi en baştan veriliyor. İkincisi, üst üste olması ve mazeretsiz yere olması. Yani bu pedagojik açıdan da bize çok önemli ipuçları veriyor. Yani işte ben seni... diyelim ki bir iş ilişkisinde, mesela iş tanımında veya herhangi bir insan ilişkisinde, işte ben sana 2 defa mail atarım, 1 defa da mesaj atarım, bunlara dönmezsen bu işi başkasına veririm gibi. Anlatabildim mi? Yani önceden bilgi veriyor ve ihmalin, yani senin sürekli ihmalinin bizim tarafımızdan tolere edilmeyeceğini söylemiş oluyor. Allah tarafından o sürekli ihmalin bir mesaj verdiğini, karşı tarafa bir mesaj verdiğini söylemiş oluyor. Bu benim için bunu söylemek kolay değil. Gerçekten günlük hayatta sayısız örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bazen biz de aynı hataları yapabiliyoruz arkadaşlar. Disiplinsiz, programsız, efendim, yani birine söz vermenin ne demek olduğunu idrak etmeyen, bir işi üstlendiği zaman insanların o işi kendisinden beklediğini ve artık onu tekrar hatırlatmaya gerek kalmadan kendisinin yapması gerektiğini öğretmek var burada. İnşallah onlar da görülüyordur, anlaşılıyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı. O günde cennete sokuldu, o günde yere indirildi, o günde tevbesi kabul edildi, o günde öldü, o günde kıyamet kopacak. O Allah katında artış günüdür. Melekler de, yani bereket günü, artış günü. Melekler de gökte bu adla anarlar, o cennette Allah'a bakılacak gündür. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani böyle hayırlı bir gün, işte cuma gününün faziletinin, bereketinin, Allah katındaki değerinin anlatıldığı bir yerde. Ama ölüm var, cennetten çıkarılma var. Yani Hazreti Adem o gün cennetten yeryüzüne indirilmiş, o gün ölmüş. Ne anlıyorsunuz bundan arkadaşlar? Acizane kanaatim, bunların da hayırlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani size nahoş gelen bir şeyin Allah katındaki sonucunu bilmediğimiz için onun bize nahoş geldiğini, dolayısıyla onlarda da bir problem olmadığını acizane, yani onu çağrıştırıyor. Evet, biliyorsunuz Gazali'nin usulünü arkadaşlar bir konuyu anlatacağı zaman önce ayet-i kerimelerde, sonra hadis-i şeriflerde, daha sonra da sahabe sözleri varsa onlardan ve sufilerin sözlerinden alıntılar yaparak, tabiunun, sufilerin sözlerinden alıntılar yaparak konunun faziletini tamamlıyor. Burada da iki alıntı daha var. Rab diyor ki, Aziz ve Celil Allah şehirlerden Mekke'yi, aylardan Ramazan'ı, günlerden Cuma'yı, gecelerden Kadir gecesini üstün kılmıştır. Şimdi burada müsaadenizle benim de bir bu konuda bir özellikle vaktin, bazı vakitlerin faziletli oluşuna dair bir teorim var. Cenab-ı Hak hepsinin kıymetini bildirsin bize. İş teoride kalırsa bize çok faydası olacağını düşünmüyorum ama Allah büyüktür, inşallah onu fiiliyata da kendi hoşnut kalacağı şekilde geçirmeyi bizlere nasip eder. Şimdi ben bu bazı zamanların daha kutsal, daha değerli olması ile ilgili şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir yıl içerisinde Ramazan ayı değerli, değil mi? En değerli vakit, yani aylar içerisinde Ramazan. Bir de bir yıl içerisinde 2-10 gece var bilhassa. Yani bu yıl içerisinde geçen kutsal vakitler, Kur'an ve sünnette adı geçen kutsal vakitler 2-10 geceye yemin ediliyor ve onların değerlerinden bahsediliyor ayet ve hadislerde. Efendim bunlar da Ramazan'ın son 10 günü, biri zaten Ramazan'a denk geliyor, birisi de Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yani Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gün arkadaşlar. Efendim Ramazan içerisinde mesela o ay içerisinde, İşte son 10 günü mesela, Ramazan'ın son 10 günü bilhassa. Ve bir hafta içerisinde Cuma günü arkadaşlar, bir gün içerisinde de seher vakti daha kıymetli olduğu öne çıkarılmış. Yani bunlara daha büyük bir değer atfedilmiş. Bu saatte yapılan dualara, bu vakitlerde yapılan ibadetlere, hayır hasenata daha büyük bir değer atfedilmiş. Yani şöyle düşünün, belki içinizde vardır böyle bazı indirimleri, bazı İşte bonuslu günleri takip edenler var. İşte şu gün, işte şu markette şu ürün şu kadar ucuz olacak. Mesela ben de bu şekilde kitap kampanyalarını bazen takip ediyorum. İşte bu hafta şu yayın evinin bütün kitapları %50 indirimli falan, değil mi? Onu takip ediyoruz. Yani güzelmiş diyoruz. Gerçi geçen de öyle bir dönemde kitap alacak oldum. Bir baktım arkadaşlar, şöyle yani normalde işte 20-25 lira olacak bir kitabın. Önce 50 lira yapmışlar, sonra 25 lira yapmışlar. Tabii bu da bizi biraz aptal yerine koymak ama neyse. Yani gene de kampanya kampanyadır diyelim. Şimdi tabii Rabbimiz öyle yapmıyor arkadaşlar. Diyor ki işte seher vaktinde yapılan tevbe istiğfarı, duayı, niyazı geri çevirmem. Hatta meleklere diyor ki gidin bakın bakalım, dua eden yok mu duasını kabul edeyim, tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim diyor. Yani böyle hani kapıları açıyorum, kim ne isterse dediği vakit, yani seher vakti. İşte bir hafta içinde Cuma günü, bir yıl içinde Ramazan-ı Şerif böyle. Bunları ben şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Bir insanın her an aynı titizlik ve dikkatle, aynı ihlas ve özenle ibadet yapması, dua etmesi, zikretmesi, aynı devamlılıkta, aynı motivasyonla bunu sürdürebilmesi çok zor. Vardır öyleleri ama çok zor arkadaşlar, sıradan insan için. Böylece ne yapıyor Cenab-ı Hak arkadaşlar? Bizim o gafletlerimizi, gaflet böyle yayılıyor yayılıyor, kendimize geliyoruz. Ay bugün Cuma diyoruz, bir Keyif suresi okuyayım diyoruz mesela. Bir Yasin okuyayım, bugün Cuma diyoruz. Veya şu Cuma saatinde bir tesbih salavat getireyim diyoruz mesela. Niye? Bizim için bir uyarıcı vakit o vakit. İşte eğer uyanık kalmayı becerebiliyorsak, erken kalkmayı, ki en büyük meziyetlerden biri olduğunu düşünüyorum, dünyevi ve uhrevi bütün başarıların temelinde yatan sebeplerden biri, bir tanesi olduğunu düşünüyorum erken kalkmanın. Efendim erken kalkan biriysek şu seher vaktinde bari bir tevbe istiğfar edeyim diyoruz. Bir işte Seyyidül İstiğfar duası. Yani bunlar dakika bile sürmeyecek şeyler yani bazıları. Yani o vakitler, o bereketli vakitler bize böyle bir ikaz sağlıyor. Hatta ben bunu şeye benzetirim. Eskiden harmanlar öküzlerle alınırken ben köyde yaşamadım, şehirde doğdum büyüdüm ama çok köye götürdü babam bizi. İyi ki de öyle yapmış. Efendim köydeki hayatı da biliyorum yani epey bir. Harmanlar öküzlerle alınırken öküz bütün gün böyle harmanda dönmek istemez, kafası kızar yani. Ondan sonra ekinlere doğru böyle yolunu doğrultmak ister. Yani harmandan çıkıp bahçeye doğru veya ekinlere doğru girmek ister. Onu engellemek için yani o dönmesini sağlamak için onu dürten bir çubuk vardır harmanın, düvenin üzerinde oturan kişinin elinde. Bizim oralarda ona mudul derler. Hayvanı dürter onunla. Ben işte bu bereketli günlerin böyle bir dürten bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Cenab-ı Hak bizi dürtüyor. Bak bir cuma daha geldi, bak bir seher vakti daha geçti, bak bir yıl geçti Ramazan geldi, bak bir yıl geçti Zilhicce'nin ilk 10 günü geldi. Bu günlerin kıymetini bil, hadi biraz puan topla, hadi biraz günah affettir, bak her zaman yapamıyorsun ama şu 10 günde yapabilirsin, şu işte cuma saatinde yapabilirsin, hani bir saati orada ayırabilirsin gibi böyle bir bizim dikkatimizi çeken, bizi kendimize getiren, bizi istikamete sokan, aynen o harmandaki gibi istikamete sokan hatırlatıcılar olduğunu düşünüyorum bu mübarek vakitlerin. Aynı zamanda da çok fazla artı verildiği için bu vakitlerde, yani başka zaman yapacağınız bir istiğfardan çok daha değerli olduğu için seher vaktinde yaptığınız istiğfar, ne oluyor işte, diyelim ki son 24 saatte Allah korusun işte 25 tane eksi yapmışsınız. Sadece 5 tane artınız var. Ama eğer o seher vaktinde bir istiğfar ederseniz eksiler siliniyor. Mesela ne oldu? 5 artınız oluyor. Yani bu kadar matematiksel değildir Allah katındaki işler ama hani ben anlayalım diye söylüyorum. Ve böyle bir rivayet aktarıyor. Kuşlar ve haşeratlar dahi cuma günü birbirleriyle karşılaştıklarında selamlaşırlar diyor. Kaynak vermeden İmam-ı Gazali. Daha sonra arkadaşlar cuma namazının şartlarını anlatıyor. Ben bunları anlatmayacağım çünkü dediğim gibi biz burada bir ilmihal dersi yapmıyoruz. Bir, ikincisi de İmam Gazali Şafii olduğu için efendim fıkhi konuları oradan okumak bizim daha fazla kafamızı karıştırabilir. Cuma'nın edepleri bahsine geçtik. Yani teamül sırasına göre, yani bir sırayla cuma günü hangi edeplere riayet edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunların bazıları erkekler için arkadaşlar. Ama cumanın fazileti, cumanın değeri bizler için de aynı şekilde bizler için de söz konusudur. Sadece cuma namazı farz değildir kadınlara. Ama Peygamberimiz döneminde, daha sonraki dönemlerde, hatta İslam dünyasının her yerinde neredeyse, yani bilebildiğim kadarıyla, işte umreye gidenler bilirler, cuma namazları ve bayram namazlarına kadınlar da katılırlar arkadaşlar. Cenaze namazlarına eğer o anda mescittelerse kadınlar da katılırlar. Zannediyorum bu sadece Osmanlı coğrafyasına mahsus, kadınlar böyle biraz camilerden uzak kalmışlar arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok böyle kafama takılan bir mevzudur. Biraz da korkuyorum bu konuyu çok kurcalamaktan çünkü gerçekten çok şiddetli mukavemetle karşılaştığımız bir konulardan bir tanesi. İşte Katip Çelebi diyor ya, yani çok böyle insanların çok yerleşmiş bir şeyle çok uğraşmayın diyor, çok fazla uğraşmayın diyor. Ama biz söyleyelim, çok fazla uğraşmayalım, gene kimseyle takışmayalım ama söyleyelim, bilinsin arkadaşlar. Şimdilerde yeni yeni artık cuma namazlarında bazı camilerde kadınlar için de yer ayrılıyor. Ve İslam, yani şöyle düşünürüm, şuna üzülürüm, bütün İslam dünyasını düşünün arkadaşlar, kaç tane insana din eğitimi almak nasip? Yani kaç insan sistematik bir şekilde din eğitimi alabiliyor? Cuma'ya gitmek ne demek biliyor musunuz? Her cumada bir ayet, bir hadis duysa bir insan, senede 52 ayet, 52 hadis eder. Ve kadınları bundan mahrum bıraktığınızda, yani cuma bir eğitimdir arkadaşlar, sadece bir ibadet değildir. Her cumada bir konu anlatılsa, 10 dakika, tamam 10 dakika olsun, haftada 10 dakikalık bir din eğitimi aldığınızı düşünün yani. Senede 52 çarpı 10 dakika, yani 520 dakikalık bir eğitim almış oluyorsunuz. Ve bunun 10 sene, 20 sene çarpın yani. Tabii ki bazı konular tekrarlandıkça yerleşecek. Orada tanıştığınız insanlar, orada bulunduğunuz çevreyi düşünün. Müslümanlar, görüyorsunuz başka insanları. Bu inanılmaz bir eğitimdir arkadaşlar. Ve kadınları bundan mahrum bıraktığınızda, kadınlar ne yaptılar bizim ülkemizde, ne yapıyorlar hala arkadaşlar? Cuma saatlerinde mahallede kimin sesi güzelse onu hoca yapıyorlar içlerinden ve inanılmaz bid'at ve hurafelerin ve yanlışların anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim'in bile çoğu yerde içler acısı bir şekilde yanlış, yalan yanlış okunduğu cuma toplantıları yapıyorlar. Niye? Çünkü cuma namazından dışarıda bıraktığın için onu. Evet, ben Efendimizin döneminde kadınların cuma ve bayram namazlarına, hatta 5 vakit namaza gittiğine dair arkadaşlar sayısız rivayet var. Merak edenler, Huriye Martı Hoca'nın Peygamber Mescidi'nde kadınları anlatan bir yazısı var. Son Peygamber Info'da yayınlandı. Ona bakabilirler. Ve İslam dünyasında yani işte az önce seyahat edin dedim ya arkadaşlar. Seyahat etmediğimiz zaman bütün dünya bizim gibi zannediyoruz. Yani küçük bir muhitte yaşıyoruz biz. Bir işte İstanbul'un bir ilçesinde yaşıyoruz. Ve zannediyoruz ki bütün dünya bizim gibi ve bizim yaptığımız tek doğru yani. Tek doğru zannediyoruz. Onun için mesela ben seneler önce bir cuma namazına gitmiştim Avrupa'da bir başkentte. Büyük bir cami. Cuma namazı kılıyoruz dediler, gidelim mi dediler. Tabii dedim, ne demek gidelim. O zaman ama buralarda hiç cuma namazına kadınlar gitmiyorlar. Çok istisnai böyle. Ondan sonra gittik ve 50-60 kadar kadın vardı arkadaşlar cuma namazında. Hutbe, cuma hutbesi hem Fransızca hem Arapça olarak okundu. Ve çıkışta basılı olarak dağıtıldı bütün katılımcılara. Yani fotokopi çekmişler. Bir fotokopi kağıdıyla bütün katılımcılara, cumaya gelen herkese yani cemaate dağıtıldı cuma hutbesi. Nasıl bir eğitim olduğunu düşündüm bunun yani. Bunun her hafta tekrarlandığını düşünün. Müthiş bir şey. Basit bir şey değil arkadaşlar. Şimdi cumanın edepleri. Bir defa diyor, birinci madde bir, perşembeden hazırlanacaksın cumaya diyor. Mükellef kişi perşembe günden itibaren cuma namazına hazırlanmaya başlamalıdır. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl bir hazırlık? Himmet arkadaşlar odaklanma demek. Bütün dikkatini, bütün odağını cuma namazına yöneltmeli. Faziletini karşılamaya amade olmalıdır. Yani şöyle düşünün, işte size dediler ki önümüzdeki 24 saat içinde, mesela böyle var bazı radyo programları, bazı radyolar bunu yapıyorlar. İşte diyorlar ki bu programımızın içinde geçen işte sözlerden size 2 tanesini soracağız ve bilene şöyle bir hediyemiz var. Mesela böyle, o zaman daha dikkatli, eğer o hediyeyi kazanmak istiyorsan daha dikkatli programı dinliyorsun. Zaten onların amacı da o. Bunun gibi düşünün. Yani size şimdi bu perşembe günü akşam namazından sonra giriyor cuma, biliyorsunuz. Cuma günü ikindiye kadar, ikindi çıkana kadar. Perşembe akşam namazından itibaren her an dualar kabul edilebilir. Her an eşref saati, cuma içerisindeki gizli olan o saate rastlayabilirsin. Tevben kabul edilebilir. Çok büyük sevaplar kazanabilirsin. Yani bir şeye girdin, bir bereket vaktine girdin. Kaçırmaman lazım yani. Ne yapacağım ben, hiçbir işimi gücümü yapmayacak mıyım? Tabii ki yapacaksın ama el karda gönül yarda olacak. Yani daha dikkatli olacaksın başka zamanlara nazaran. Daha fazla zikredebilirsin, daha fazla dua edebilirsin. İşini gücünü yaparken de. Bunun için diyor, perşembe günü ikindi namazından sonra dua, istiğfar ve tesbihat okumakla meşgul olmalıdır. Çünkü bu an cuma gününde meçhul bırakılan ve zamanı açıkça belirtilmeyen duaların kabul edildiği o önemli saatle karşılaştırılır. Yani olabilir. Cuma günü giyeceği elbiselerini perşembe günü yıkayıp tertemiz yap. Cuma günü yeni bir şey giymek, güzel bir şey giymek sünnettir arkadaşlar. Yanında yoksa cuma günü sürünmek üzere güzel kokusunu hazırlamalıdır diyor. Bu güzel koku meselesi de üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken bir konu arkadaşlar. Kadınlar biliyorsunuz dışarıda çok baskın, yani arkasında iz bırakan kokular süremez bizim dinimize göre. Ama özellikle, yani bunun altını çizerek söylemek istiyorum, kötü kokan yere de melekler gelmez arkadaşlar. Yani evinizde ibadet ederken, Kur'an okurken, ders yaparken güzel koku en azından kendi üzerinize sürmeseniz bile yanınızda bulundurmanız, bir pamuğa damlatarak. Tabii bunların natural kokular olmasını tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar, kokular metafizik dünya ile çok yakından ilişkilidir. Kokularla melekler arasındaki ilişkilerle ilgili hadis var bakın. Dolayısıyla diğerlerini biz bilmiyoruz. Bu nedenle koku bulunduğunuz ortamdaki kokuların gerçekten sizin zihninizde, kalbinizde düşünemeyeceğiniz kapılar açabileceğini, düşünemeyeceğiniz izler bırakabileceğini hatırlatmak isterim. Bu konuyu bilenlerden dinlersiniz. Yani cuma günü süreceği koku yoksa evde onu hazırlamalıdır diyor perşembeden. Kokusu yoksa, yani kokusuz girmesin cuma namazına, cuma gününe diyor. Cuma namazına erken gitmek için işlerini ayarlamalı, kalbini meşgalelerden sıyırmalıdır. Cuma gecesi ne zamandır arkadaşlar? Perşembe akşam namazından sonra cuma sabah namazına kadar, yani o akşamdan sabaha kadar olan gece cuma gecesidir. Cuma gecesini namaz kılmak ve Kur'an hatmetmekle ihya etmelidir. Bu gecenin fazileti pek büyüktür. Cuma'nın fazileti bu geceye dayanır. Selef dediğimiz ilk devir Müslümanlarından biri şöyle der. Buraya şimdi biraz dikkat edin arkadaşlar. Bugün bir 5-10 dakika erken bırakacağım. Onu şimdiden haber vermiş olayım. Son dakikalarımız yani. Cuma'dan en çok nasip alanlar, seleften biri. İlk devir Müslümanları, daha doğrusu bir kişi değil. Cuma'dan en çok nasip alanlar Cuma'yı dünden bekleyen ve hazırlığını dünden yapanlardır. Şimdi bunu rasyonel olarak da anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünün, işte bilinçli bir şekilde bugün ihya okuma dersimiz var. Ben işte yemeğimi erken yapayım, işlerimi ayarlayayım, bugün biz ihya okuyacağız diye sabah kalktığında o bilinçte olan insanla, aa tüh 12.30 olmuş, ihya dersi de başlamıştır şimdi diyen arasında çok büyük fark var değil mi arkadaşlar? Ne açıdan? Derse verdiği değer açısından değil, zihninin onu öğrenmeye açık olması açısından. İşte burada da kalbinin o bereketleri toplamaya, ruhunun o bereketleri toplamaya hazır olması açısından, buna hazır bulunmak diyoruz. Yani bütün alıcılarını açmış oluyor. Niye? Çünkü daha akşamdan yarın cuma diyor. Ona göre hazırlanıyor, giyeceğini hazırlıyor, temiz elbiselerini, kokularını hazırlıyor, her neyse. En az pay alanlar, cumadan en az pay alanlar da sabah kalktığında bugün günlerden ne diye soranlardır diyor. Yani hiç bir geceyi kaybetmiş. Geceyi kaybetmiş. Cuma gecesi olduğunun farkında bile değil yani. Demek ki Cuma'nın edeplerinden birincisi Perşembe gününden hazırlanmak. Onu anlattı şimdi bize. İkincisi Cuma günü için boy abdesti almak. Gusül abdesti almak da müstehaptır. Efendim bunu Peygamber Efendimiz herkese tavsiye ediyor. Farz değil ama müstehaptır. Üçüncüsü süslenmek. Cuma günü biraz daha özen göstermek giyeceklerimize. Bu da üç şeyle gerçekleşir diyor. Giysin, vücut temizliğin ve güzel koku. Güzel kokudan bahsederken diyor ki, bir rivayet aktarıyor bize. Hemen kaynağına bakayım. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'den aktarıyor. Erkekler için en uygun, en güzel koku, kokusu duyulan, rengi görünmeyen. Yani erkeklerin renkli güzellik malzemeleri kullanmalarını, renk bırakan koku sürmelerini istemiyor Peygamberimiz. En uygun güzel koku, erkekler için en uygun tuvalet malzemesi diyelim, yani güzellik malzemesi. Kokusu olan, rengi olmayan. Kadınlar için en uygun koku da rengi görünen ama kokusu duyulmayan kokudur diyor. Efendim bu kadınların süslenmesiyle ilgili hiç ben o konuya girmeyeyim. Arkadaşlar, her şey bazen düşündüğümüz gibi, bizim zannettiğimiz gibi olmayabiliyor kitaplardaki yazanlar. Biz bazen Allah'ın nasıl diyelim, yani Allah ve Resulünden daha katı olabiliyoruz. Hani geçen de size anlattım ya, Efendimiz ama bak Peygamberimiz izin vermiş dedikleri zaman bir teyzemiz, ama o da öyle demeyecekti, biraz takva olacaktı demiş. Onun gibi olabiliyoruz bazen. Elbiseler içerisinde ise en beğenilen giysiler beyaz giysilerdir. Çünkü Allah Teala'nın en çok hoşlandığı elbiseler beyaz elbiselerdir. Bunların kaynağı yok, yani Gazali söylüyor. Dikkat çekici renkli giysiler giyilmemelidir. Siyah giysiler ne sünnet ne de bir fazilettir. Tam tersine bazıları siyah giysilere ilgi gösterilmeyişi çirkin görmüş. Peygamberden sonra ortaya çıkmış bir gösterilişini, siyahlara ilgi gösterilişini çirkin görmüş. Abbasiler döneminde siyah arkadaşlar bir alem olmuş, yani siyah sarıklar, siyah bayraklar onların bayrağı. Peygamberden sonra ortaya çıkmış bir bid'at olarak değerlendirmişlerdir. Yani peygamberimizin tercihi beyaz giymektir. Cuma günü camiye erken gitmek müstehaptır arkadaşlar. Biraz da böyle daha uzaktaki bir camiye gitmek, daha merkezi bir camiye gitmek müstehaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur diyor. Buhari ve Müslim'de geçiyor hadis-i şerif. Cuma günü cünüplükten temizlenme guslü gibi boy abdesti alıp ardından o günün ilk saatinde cuma namazına giden, ilk saatinde dediği yani daha camiye insanlar yeni yeni giderken cuma namazına giden sanki bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giden bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sayılır. Dördüncü saatte giden tıpkı bir tavuk hediye etmiş gibi sayılır. Beşinci saatte giden de bir yumurta tasadduk etmiş gibi sayılır. İmam minbere çıktığında amellerin yazıldığı sayfalar dürülür, kalemler kaldırılır, melekler hutbeyi dinlemek üzere minberde toplanır. Artık bundan sonra gelen sadece namazın hakkını yerine getirmek için gelir. Bu faziletten kendisine zerrece bir şey verilmez. Yani demek ki cuma günü namaza ne kadar erken gidersen o kadar büyük miktarda tasadduk etmiş gibi sevap kazanırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor bir başka hadis-i şerifte. Üç şey var ki insanlar bunlardaki meziyetleri bilseler onları elde etmek için develer gibi yarışırlardı diyor. Bunlar ezan okumak, namazı birinci safta kılmak, cumaya erkenden gitmek. Bu ezan okumakla da ilgili yalnız hani böyle mahir olmak, yani hakkını vermek. Onu da söyleyelim, insanları nefret ettirecek şekilde ben ezan okuyacağım, bunun sevabını kazanacağım diye konuşurken daha nefesi yetmeyen hacı amcaların ezan okuması bazen çok itici olabiliyor. Veya çok küçük çocukların, yani bir eğitim almamış çocuklara ezan okutturmak çok itici olabiliyor. Allah Resulü buyuruyor ki melekler cuma günü normal vaktinde camiye gelmeyen bir zatı göremeyince camiye gelen olacak bu. İşte bakın, yani görüyor musunuz arkadaşlar, tercüme şeysi. Kendisini aramaya koyulur ve birbirli tercüme hatası değil, affedersiniz, baskı hatası. Yani baskıyı gözden geçirmiyorlar arkadaşlar. Bakın biz başka yayın evlerinde, yani hangi yayın evi olursa olsun, benim bir yayın eviyle alıp veremediğim yok, hiçbir ilişkim de yok. Arkadaşlar bu seküler yayın evlerinden yazılmış romanları, kitapları, akademik metinleri alıp okuyoruz. Bütün kitap boyunca ya bir tane hata var ya iki tane ya da hiç yok. Bizim kitaplarımızı alıp okuyoruz, hem de manayı bozacak şekilde her sayfada bir hata var. Her sayfada. Böyle olmaz arkadaşlar ya. Böyle yaparsak bizim işlerimiz, yani böyle olursa vallahi Allah bu din doğru olduğu için, bu dinin kendisi hak olduğu için yardım ediyor. Yani biz hak ettiğimiz için değil diye düşünüyorum. Kendisini arama, yani her zaman normal vaktinde camiye gelen bir zatın gelmediğini görünce, bakın hep düzeltmem gerekiyor. Kendisini aramaya koyulur ve birbirlerine falana ne oldu, neden gecikti diye sorarlar. Ardından kim soruyor? Melekler. Yani melekler camiye geliyorlar. Her zaman gelen birinin o gün cumaya gelemediğini, erken gelen birinin o gün erken gelemediğini görünce birbirlerine bu zat nerede, niçin gecikti diye sorarlar ve ardından ya Rabbi eğer kendisini fakirlik geciktirdiyse ona imkan ver. Hastalık geciktirdiyse şifa bahşet. Bir meşgale geciktirdiyse ona sana ibadet etmesi için işini gör. Oyun ve eğlence geciktirdiyse kalbini sana yönelt diye ona dua ederler diyor. Yani demek ki biz de arkadaşlar, ben bunu bizim için de sünnet olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl? Biz de her zaman mesela bir arkadaşımızı doğru bir işte güzel bir amelde hep görüyorsak, sonra bir gün göremediğimizde onu veya bir müddet göremediğimizde onu reddetmek, ona kızmak, ona sitem etmek yerine ona böyle meleklerin dua ettiği gibi dua etmek gerektiğini düşünüyorum. Efendim, beşincisi, camiye girerken cemaatin omuzlarına basarak öne geçmemeye çalışmak. Eğer ön safta boşluk bırakmışlarsa o zaman diyor onları yararak öne geçebilirsin. Çünkü arka saflarda bulunanlar boşlukları doldurmamakla haklarını kaybetmiş olurlar diyor. Namaz kılanların önünden geçmemek ve bir seccade kadar yerden yani. Önünden geçmemek ve kendi önünden geçilmemesi için önlem almak. Namazı birinci safta kılmaya özen göstermek. Tabii bunun da şartları var cemaatle namaz kılanlarda. Hele hele imamın arkasında namaz kılan kişinin imama herhangi bir şey olduğunda o namazı kendisi kıldıracak kadar bilgisi olması gerekir. İmamın yerine geçebilecek kadar. İmam hutbeye çıktığında artık namaz kılınmaz. Nafile namazlarını kesmeli. Müezzinin söylediği ezan cümlelerini tekrar edip hutbeyi dinlemelidir. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İmam hutbeyi okurken yanındaki arkadaşına sesini çıkarma. Sus diyen bir kimse lağv yapmıştır. Yani konuşana sus demek bile burada günahtır. Boşuna konuşmuş sayılır. İmam hutbe okurken lağv yapanın cuması yok demektir diyor. Ebu Zer'in rivayet ettiği bir hadise göre bir keresinde peygamber hutbe okurken Ebu Zer, Ubey bin Kâb'a bu sure ne zaman indi diye sorar. Ubey, Ebu Zer'e susmasını işaret eder. Resulullah hutbeden indikten sonra da Ubey, Ebu Zer'e git senin cuman batıldır der. Yani bu kadar efendim üzerinde duruyorlardı. Cuma namazından sonra şu dua müstehaptır diyor. Benim çok hoşuma gitti bu dua arkadaşlar. Cuma günleri çok çok söylemeliyiz. Kitabınız şimdi bana bir sürü mesaj atıp hocam o duayı yazın bize falan demeyin. Nasıl yazayım ben size veya işte herhangi birinize yazayım. Efendim İhya Ulumiddin'de Cuma'nın adabı bahsinde bulabilirsiniz. Allahümme ya gani ya hamid. Ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya vedud. Cenab-ı Hakk'ın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ismini zikrediyor. Allahümme ya gani, ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya vedud. Agnini bihalalike an haramike ve bifadlike an men sivak. Beni helalinle haramından, fazlınla da senin dışındaki varlıklardan beni müstani kıl diye dua edeceksiniz diyor. Ve son olarak da ikindiye kadar mümkünse camiden ayrılmamayı tavsiye ediyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olunuz.